Ayrım 56.
Beni tanırlarmış ya, merak etme sen. Sakın söylemeyi unutmayasın. Peynir, Arnavut ciğeri, ciroz, jambon, havyar, ne varsa hepsinden koysunlar işte. O seferki gibi 100-120 rublelik olsun. Dur, konuklara ikram etmek için şeker, armut, 2-3 hatta 4 karpuz koymayı da unutmasınlar. Yok yok, bir karpuz yeter. Daha çok çikolata, şekerleme, akide şekeri, sütlü karamela filan koysunlar. O sefer Mokroya'ya giderken neler koymuşlarsa hepsinden koysunlar gene. Şampanya ile beraber hepsi 300 ruble tutsun. Güzelce hazırlasınlar hepsini. Sakın unutma Mişa. Adın Mişa mıydı? Gene Piotr İliç'e döndü. Mişa'ydı adı değil mi? Mitya'yı endişeyle gözlerini yüzünden ayırmadan dinleyen Piotr İliç birden kesti sözünü. Bakın, iyisi mi kendiniz gittiğiniz zaman söylersiniz. Çocuk aklında tutamaz da bu kadar şeyi karıştırır. Haklısınız, karıştırır. Olmadı bu Mişa, yaptığın iyiliğe karşılık öpecektim seni. Şaşırmazsan 10 ruble var sana, hadi çabuk koş. Şampanyayı, önce şampanyayı hazırlasınlar. Konyak da ister. Hem beyaz hem de kırmızı koysunlar. O zaman olan her şeyden olsun. O zaman neler olduğunu bilirler. Piotr İliç artık sabırsızlıkla kesti sözünü. Beni dinleyin biraz. Şimdilik yalnızca parayı bozdursun diyorum. Siz gidinceye kadar dükkanı kapamamalarını söylesin, sonra siz gider söylersiniz. Verin parayı. Marş marş, bir solukta döneceksin. Piotr İliç mahsus aceleyle yollamıştı Mişa'yı. Çocuk şaşkınlıktan büyümüş gözlerini konuğun kanlı ellerinden, titreyen parmakları arasında tuttuğu paralardan ayırmıyor, hayretten, korkudan ağzını açmış dinliyordu. Mitya'nın söylediklerinden çok azını anladığı belliydi. Piotr İliç soğuk bir sesle, ''Hadi artık yıkanmaya gidelim.'' dedi. ''Paraları masanın üzerine koyun ya da cebinize. Ha işte böyle. Buyurun, redingotunuzu da çıkarın.'' Redingotunu çıkarması için Mitya'ya yardım ediyordu ki birden bağırdı gene. Redingotunuz da kanlı sizin. Yo hayır, yalnız kolu birazcık. Burası da mendilden olmuştur. Cebimden çıkmış. Fenya'dayken mendilin üzerine oturdum, orada oldu besbelli. Mitya şaşırtıcı bir iştenlikle anlatıyordu. Piotr İliç kaşlarını çatmış dinliyordu. ''Kavga ettiniz galiba.'' diye mırıldandı. Piotr İliç ibriği aldı, su dökmeye başladı. Mitya acele ediyordu, doğru dürüst yıkamadı bile ellerini. Piotr İliç'in sonra anımsadığı gibi elleri titriyordu o anda. Piotr İliç iyice yıkanmasını, ellerini ovalamasını söyledi. Gittikçe Mitya'ya karşı bir üstünlük kazanıyordu. ''Sırası gelmişken söylemeliyim.'' Piotr İliç gözü pek bir gençti. Bakın, tırnaklarınızın arasını yıkamadınız. Şimdi yüzünüzü güzelce ovalayın bakalım. Şakaklarınızı, kulaklarınızın arkasını. Bu gömlekle mi gideceksiniz? Nereye gidiyorsunuz? Baksanıza sağ kolunuzun ağzı kanlı. Mitya gömleğinin kol ağzına bakarak, evet dedi, kanlanmış. Değiştirin bu gömleği. Mitya havluyla yüzünü ellerini silerken aynı içten tavrıyla ''Zamanım yok.'' dedi. ''Şöyle yaparsam kıvırırım gömleğimin kollarını, redingotun altında gözükmez.'' Gömleğinin kolunu kıvırıp redingotunu giyindi. ''Gördünüz mü?'' ''Şimdi söyleyin bakalım, nerede geldiniz bu hale? Kavga mı ettiniz? Gene meyhanede olay mı çıkardınız? Gene o yüzbaşıyı dövmüş olmayasınız?'' Piotr İliç sitem eder bir tavırla konuşuyordu. ''Daha kimleri dövdünüz?'' diye ekledi. ''Belki de öldürmüşsünüzdür.'' ''Önemsiz bir şey.'' dedi Mitya. ''Nasıl önemsiz?'' Mitya birden gülümsedi. ''Değmez. Demin kent alanında bir koca karıya tosladım.'' ''Tosladınız mı? Bir koca karıya demek.'' Mitya Piotr İliç'in gözlerinin içine bakarak güldü. Sağırmış gibi yüzüne karşı bağırdı. İhtiyara! Neyse canım, ha koca karıya olmuş ha ihtiyara. Birisini öldürmediniz ya. Barıştık sonra. Önce dalaştık, sonra barıştık. Hemen oracıkta dost olduk. Aptalım biri. Hemen bağışladı beni. Hele şimdi büsbütün bağışlamıştır. Mitya birden göz kırptı. Ayağa kalkabilse bağışlamazdı. Mitya kararlı bir sesle, ''Bakın ne diyeceğim Piotr İliç'' dedi. ''Cehennemin dibine kadar yolu var o ihtiyarın, duydunuz mu? Cehennemin dibine kadar. Şu anda lafını etmek istemiyorum.'' ''Kavga etmeden duramıyorsunuz. Şu yüzbaşıya da bir hiç yüzünden bulaşmıştınız. Kavga bitti, içkiye geldi sıra şimdi. Yaratılışınız bu sizin. 3 düzine şampanya. Ne olacak bu kadar içki?'' ''Bravo. Tabancalarımı verin şimdi. Vallahi zamanım yok. Oturup gevezelik etmek isterdim seninle ama canım, zamanım pek dar. Hiç duramam artık, çok geç oldu. Aa, paralarım nerede? Nereye soktum onları?'' Heyecanla ceplerini karıştırmaya başladı. ''Masanın üzerine koydunuz, bakın orada. Unuttunuz mu? Öyle ya, paranın çöp kadar, akan su kadar değeri yok sizce. Buyurun tabancalarınızı. Çok gariptir, akşam 6'da 10 rubleye rehin bıraktınız onları, şimdi de binliklerle oynuyorsunuz. 2000 mi var pakette, 3000 mi?'' Mitya paralarını pantolonunun yan cebine sokarken gülümsedi. ''Sanırım 3000. Düşüreceksiniz onları. Altın madeni mi buldunuz yoksa?'' Mitya, ''Altın madeni mi?'' diye haykırdı. Kahkahayla gülmeye başladı. ''Altın madeni ha? Altın aramaya gitmek ister misiniz Perhotin? Razı olursanız size hemen 3000 ruble verecek bir bayan tanıyorum. Bana verdi. Öylesine seviyor altını. Hohlakova'yı tanıyor musunuz?'' Piotr İliç kuşkulu kuşkulu bakıyordu. ''Tanışmıyoruz ama adını duydum. Kendisini de gördüm birkaç kez. Bu 3000 rubleyi o mu verdi size?'' ''Yarın sabah güneş doğar doğmaz ölümsüz gençlik temsilcisi Febus Tanrı'ya övgüler söyleyerek gökyüzüne kanat açtığında gidin Bayan Hohlakova'ya, sorun bakalım bana 3000 vermiş mi vermemiş mi, öğrenin. Aranızdaki yakınlığın derecesini bilmiyorum. Böylesine kesin konuştuğunuza göre vermiştir elbet. Siz de parayı ele geçirdikten sonra Sibirya'ya, altın madenlerine gidecek yerde binlikleri eritmeye bakıyorsunuz. Söylesenize nereye gidiyorsunuz şimdi?'' ''Mokroya'ya.'' ''Mokroya'ya mı? Bu saatte.'' Mastruk her şeydi, bir hiç oldu Mastruk. Dipnot, bir Rus atasözü. ''Bir hiç mi? Binlikler cebinizdeyken bir hiç olmak ha?'' ''Binliklerden söz ettiğim yok. Yerin dibine batsın binlikler. Dediğim kadın kişiliği. Güvenilmez kadınlara hem hercaidirler hem kötü. Odysseus'la aynı fikirdeyim.'' ''Anlayamıyorum sizi. Sarhoş muyum dersiniz?'» ''Hayır, daha da kötü bir şey bu.'' ''Ruhen sarhoşum Piotr İliç, ruhen. Yeter artık, yeter.'' ''Ne o, tabancanızı mı dolduruyorsunuz?'» ''Evet.'' Mitya gerçekten de kutudan tabancaları çıkarmış, barut boynuzunun kapağını açıp namluya dikkatlice barut döküyordu. Sonra bir mermi aldı, tabancayı yerleştirmeden önce 2 parmağının arasında kaldırarak ışığa tuttu. Piotr İliç telaşlı bir sabırsızlıkla bakıyordu ona. ''Niçin bakıyorsunuz öyle mermiye?'' ''Hiç, düşünüyorum.'' ''İnsan beynine sıkmaya kararlı olduğu mermiyi tabancaya yerleştirirken ona bakmaz mı?'' ''Niçin baksın?'' ''Beynime girecek bu mermi. Nasıl bir şey olduğuna bakmak hoşuma gidiyor.'' ''Bırakın canım, saçmalık bu, bir anlık saçmalık.'' Mermiyi yerleştirip sıkıladıktan sonra, ''Saçmalık bunlar Piotr İliç dedi. Bilsen ne saçma. Bir parça kağıt ver bana şimdi.'' ''Buyurun.'' ''Bu olmaz. Yazmak için düz, temiz bir kağıt istiyorum. Böyle işte.'' Mitya masanın üzerinden uçlu kalemi aldı. Kağıda 2 satır bir şey yazdı. 4'e katlayıp yelek cebine koydu. Tabancaları kutuya yerleştirip kilitledi, eline aldı. Sonra Pyotr İliç'e baktı, dalgın gülümsedi. "Gidelim artık," dedi. "Nereye gideceğiz?" "Hayır, durun. Bu mermiyi beyninize sıkmayı düşünüyorsunuz yanılmıyorsam."
"Mermiyi mi?"
"Yaşamak istiyorum ben, seviyorum hayatı, buna inan. Altın bukleli Febus'u da, sıcak ışığını da seviyorum. Sevgili dostum Pyotr İliç, yana çekilebilir misin sen?"
"Nasıl?"
"Yana çekilip yolu başkasına bırakabilir misin? Sevdiğin, nefret ettiğin bir insanın yolundan çekilebilir misin? Nefret ettiğin insanı severek çekileceksin yoldan. Tanrı yardımcınız olsun diyeceksin. Geçin, yolunuz açık olsun. Ben..."
"Evet, siz..."
"Yeter artık, gidelim." Pyotr İliç Mitya'ya bakıyordu. "Birisine haber vereyim de bırakmasınlar sizi oraya. Niçin gidiyorsunuz Mokroye'ye?"
"Bir bayan var orada, bir bayan."
"Yeter seninle konuştuğum Pyotr İliç, tamam artık."
"Bakın ne diyeceğim. Gerçi biraz vahşi yaratılışlısınız ya, gene de severim sizi. Bu yüzden endişeleniyorum."
"Sağ ol kardeşim. Vahşi yaratılışlı olduğumu söylüyorsun."
"Hepimiz vahşiyiz, hepimiz. Bunu bilir bunu söylerim, hepimiz vahşiyiz.
Aa, Misha geldi işte, unutmuştum onu."
Misha elinde bir tomar bozuk para, soluk soluğa girdi içeri. Plotnikov'un dükkanında herkesin seferber olduğunu, biraz sonra her şeyin, şişelerin de, balıkların da, çayın da hazır olacağını söyledi. Mitya bir 10 rublelik aldı tomardan, Pyotr İliç'e verdi. Bir tane daha çekip Misha'ya attı. Pyotr İliç, "Sakın," diye bağırdı. "Evimde göz yumamam böyle şeye. Hem çirkin bir şımarıklıktır bu. Saklayın paralarınızı, şuraya koyun.
Ne diye çarçur ediyorsunuz?
Yarın gereksinimimiz olur, gene 10 ruble istemeye gelirsiniz bana. Niçin hep yan cebinize sokuşturup duruyorsunuz, düşüreceksiniz."
"Dinle beni sevgili dostum, Mokroya'ya beraber gidelim mi?"
"Ne işim var orada?"
"Bak, istersen hemen şimdi bir şişe açtırayım, yaşamanın şerefine içelim.
İçmek, seninle içmek istiyorum.
Beraber hiç içmedik, değil mi?"
"Meyhanede içebiliriz belki, hadi gidelim, ben de oraya gidiyordum zaten."
"Meyhaneye gidecek zamanım yok. Plotnikov'un dükkanının arka odasında içeriz."
"İster misin bir bilmece sorayım sana?"
"Sor."
Mitya yeleğinin cebinden deminki kağıt parçasını çıkardı, açıp gösterdi Pyotr İliç'e. Kağıtta iri, okunaklı bir el yazısıyla şöyle yazıyordu: "Yaptıklarım için cezalandırıyorum kendimi, bütün yaptıklarım için." Pyotr İliç kağıdı okuduktan sonra, "Evet, gidip birisine haber vermeliyim, hemen gidiyorum."
"Yetişemezsin canım. İyisin mi? Gidip içelim hadi."
Plotnikov'un dükkanı Pyotr İliç'in evinden bir kapı ötede, sokağın başındaydı. Kentimizin en büyük bakkaliyesiydi bu. Sahipleri zengin kişilerdi. Dükkan da pek güzeldi. Başkentin herhangi bir bakkal dükkanında bulunan her şey bulunurdu burada. Yeliseyev kardeşler şarabı, her çeşit meyve, sigara, çay, şeker, kahve ve benzeri. İki tezgahtardan başka ayak işlerini gören iki de çocuk çalışırdı dükkanda. Gerçi bölgemiz hayli yoksullaşmış, toprak sahipleri dağılmış, ticaret hayatı sönmüştü ya, bakkal dükkanları hala eskisi gibi çalışıyordu. Hatta günden güne daha iyileşiyordu durumları. Mitya'yı sabırsızlıkla bekliyorlardı dükkanda. Onun 3-4 hafta önce gene öyle bir sürü yiyecek içki aldığını, parayı da peşin verdiğini, veresiye bir şey vermezlerdi ona elbette, iyi anımsıyorlardı. Cepleri yüzlüklerle doluydu. Gelişi güzel, pazarlık etmeden, bunca şeyin içine aldığını düşünmeden, düşünmek istemeden savuruyordu paraları. Aradan zaman geçtikten sonra Mitya'nın Grushenka ile Mokroye'ye gitmesi üzerine şöyle söyleniyordu kentte: "Bir gün bir gecede 3000 rublenin altından girdi üstünden çıktı. Bir kopeksiz anadan doğma döndü.
O sıralar kentimizde bulunan çingenelerin konakladığı yere gitmiş, zil zurna sarhoş hesapsız para yedirmişti onlara. Soyup soğana çevirmişlerdi onu, pahalı cinsten şaraptan içebildikleri kadar içmişlerdi. Mitya'yı alaya alarak Mokroya'da onun köylülere nasıl şampanya sunduğunu, köylü kadınlara, kızlara şeker börek dağıttığını anlatıyorlardı. Kentte özellikle meyhanelerde Mitya'nın içtenlikle ettiği bir takım itiraflar da söz konusu ediliyordu. Onun arkasından kuşkusuz. Yüzüne karşı böyle bir şeyi yapmak biraz tehlikeliydi. Bütün bu aleme karşılık Grushenka'nın ona yalnızca ayakçığını öpmesi için izin verdiğini anlatıp gülüşüyorlardı. Mitya ile Pyotr İlyich dükkana yaklaştıklarında kapıda hazır bir troika gördüler. Halıyla örtülmüş, zillerle, çıngıraklarla donatılmıştı. Arabacı Andrei Mitya'yı bekliyordu. Dükkanda her şeyi bir sandığa yerleştirmişler, çivileyip arabaya yerleştirmek için Mitya'nın gelmesini bekliyorlardı. Pyotr İlyich şaşırmıştı. ''Troika işini ne zaman becerdin?'' diye sordu. ''Koşarak sana geliyordum. Şu Andrei ile karşılaştım. Burada dükkanın önünde beklemesini söyledim. Zaman kaybetmeyelim. Geçen sefer Timofeyev ile gitmiştim ama bu sefer kaçırdık onu. Benden önce bir periyi alıp götürmüş. Andrei, çok gecikir miyiz?'' Andrei çabuk çabuk konuşarak yanıt verdi. Bizden bir saat önce varırlar, belki o kadar bile değil. Timofeyev'i ben yolladım, nasıl gideceğini biliyorum. Bizim gibi gidemez onlar. Dmitri Fyodorovich nerede? Bizden olsa olsa bir saat önce varırlar. Kızıl saçlı, zayıf yapılı bir genç olan arabacı Andrei heyecanlı heyecanlı konuşuyordu. Sırtında belden büzgülü bir kaftan vardı, gocuğunu sol koluna asmıştı. Bir saatten fazla gecikmezsen 50 kopek bahşiş var sana. Güvenin bana Dmitri Fyodorovich, değil bir saat, yarım saat önce varamazlar. Mitya telaşlıydı. Bir tuhaf konuşuyor, emirler veriyordu. Bir söze başlıyor, daha sonunu getirmeden neden söz ettiğini unutuyordu. Pyotr İlyich araya girmeyi, yardım etmeyi gerekli gördü sonunda. Mitya bağırıyordu. 400, tam 400 rublelik olsun. Aynı o zamanki gibi isterim. 400'üne şampanya koyun, bir şişe eksik olursa karışmam. Bu kadar içkiyi ne yapacaksın diye bağırdı Pyotr İlyich. Dur, nedir bu sandık, ne var içinde? 400 rublelik şey bunun içinde mi yoksa? Ortalıkta koşuşan tezgahtarlar hemen yılıştılar. Bu birinci sandıkta yalnız yarım düzine şampanyayla öncelikle gerekecek şeylerin bulunduğunu söylediler. Biraz meze, şeker, akide ve benzeri. Esas erzak ise geçen sefer olduğu gibi gene ayrı bir arabayla arkadan gelecekmiş. Dmitri Fyodorovich'in oraya varmasından en çok bir saat sonra öteki arabada Mokroya'da olacak diyordu tezgahtarlar. Mitya heyecanlı, bir saatten çok gecikmesin sakın diye tembihliyordu. Hemen gelsin. Koyabildiğiniz kadar akide, karamela koyun. Kızlar bayılıyor akide ile karamelaya. Hadi karamelayı anladık ama 400'üne şampanya ne oluyor? Bir düzine yeter de artar bile. Pyotr İlyich kızmaya başlamıştı artık. Pazarlık ediyor, hesapları istiyor, bir türlü yatışmak bilmiyordu. Gene de ancak 100 ruble kurtarabildi. 300 rublelik yiyecek hazırlanmasında karar kılındı. Pyotr İlyich aklına birden bir şey gelmiş gibi, ''Aman hepinizin canı cehenneme!'' diye haykırdı. ''Bana ne?'' ''İstediğin gibi savur at paralarını. Haydan gelen huya gider.'' Mitya, Pyotr İlyich'in kolundan tuttu. Onu çekeleyerek arka odaya götürürken, ''Buraya gel eli sıkı bey, buraya!'' diyordu. ''Kızma!'' Hemen bir şişe getirirler bize, şimdi içeriz. Birlikte gidelim Pyotr İlyich. İyi bir insansın, severim iyi insanları. Mitya pis bir örtüsü olan küçük masanın önündeki hasır iskemleye oturdu. Pyotr İlyich de karşısına ilişti. Şampanya hemen geldi. Beylerin istiri diye en iyi cinsinden taptaze istiridye isteyip istemediklerini sordular. Pyotr İliç öfkeyle tersledi. Yerin dibine batsın istiridyeleriniz, ben istemem. Hiçbir şey istemiyoruz. İstiridye yiyecek zamanımız da yok zaten, dedi Mitya. Aç da değiliz. Birden Pyotr İliç'e döndü duygulu bir sesle. Biliyor musun dostum, diye ekledi. Oldum olası ben de hoşlanmam böyle düzensizliklerden. Kim sever zaten? Elin köylülerine 3 düzine şarap götürüyorsun, insaf. Kimin olsa canını sıkar bu. Onu demiyorum. Benim söylediğim yüce düzen. Ruhumda düzen, yüce düzen yok. Ama her şey bitti artık. Üzülecek, tasa edecek bir şey kalmadı ortada. Çok geç artık. Ömrüm baştan aşağı düzensiz geçti. Bir çeki düzen vermek gerek artık. Cinas mı yapıyorum dersin? Cinas yapmıyor, saçmalıyorsun. Bak dinle. Evrendeki en yüce şeye övgü, içimdeki en yüce şeye övgü. Bir zamanlar bağrımdan kopmuştur bu şiircik. Şiir değil, gözyaşıdır bu. Ben yazdım onu. Ama yüzbaşıyı sakalından tutup sürüklediğim zaman değil kuşkusuz. Ne diye onu karıştırdın şimdi? Ne diye mi? Saçma. Her şey olacağına varır. Haklısın ya, hep senin o tabancaların geliyor gözümün önüne. Tabancalar da saçma. İçmene bak, hayali bırak. Yaşamayı seviyorum, çok seviyorum. Öyle ki bu kadarı da çirkin kaçıyor. Yeter artık. Yaşamanın, yaşamın şerefine içelim dostum. Niçin hoşlanıyorum kendimden bu kadar? Alçağım biriyim ama gene de hoşlanıyorum kendimden. Alçak olmam ıstırap veriyor bana ama gene de hoşlanıyorum. Bütün yaratıkları kutsuyorum. Şu anda Tanrı'yı da yaratıklarını da kutsamaya hazırım. Ama önce artık her yere burnunu sokmasın, başkalarının hayatını zehir etmesin diye iğrenç bir böceği öldürmem gerekiyor. Yaşamın şerefine içelim kardeşim. Yaşamdan daha değerli ne var ki dünyada? Hiçbir şey, hiçbir şey. Yaşamın ve eceler ecesi bir ecenin onuruna. İçelim. Birer bardak içtiler. Mitya coşkun, heyecanlıydı ya, üzgün de görünüyordu. Yenilmez, ağır bir kaygının altında eziliyordu sanki. Mişa, senin Mişa değil mi şu gelen? Mişa gel canım, benim için şu kadehi, yarınki altın bukleli Febus'un onuruna iç. Pyotr İliç sinirli, niçin içki veriyorsun ona, diye bağırdı. İzin ver canım, bir kerelik içimden geldi. Pekala. Mişa bir kadeh içkiyi bitirdi, koşarak çıktı. Anımsar beni, dedi Mitya. Kadınları severim dostum. Nedir kadın dediğimiz? Yeryüzünün ecesi. Üzgünüm Pyotr İliç, çok üzgünüm. Hamlet'i anımsıyor musun? Öyle üzgünüm Horatio, öyle üzgünüm ki. Ah zavallı Yorick. Belki de Yorick benim. Evet, şu anda Yorick'im ben. Sonra kafatası mı?